Ayrım 4.
İlerideki tepelerde alacalı gölgeler düşmüştü. Söğütte bir kıpırtı başlamıştı. Yusuf bunu nicedir seziyordu. Kaymakam beyin, belediye reisinin, şube reisinin ve eşraftan bazı kimselerin bir mücadeleye hazırlandıklarını hissediyordu. Geç saatlere kadar yanan mum aydınlıkları, gece Söğüt sokaklarında gezinen alışılmadık ayak sesleri, açılıp kapanan kapılar, pencerelerde kıpırdanan gölgeler bunu anlatmaya yetiyordu. Çoktandır kabuğuna çekilmiş gibi görünen Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin tozlu pencereleri aydınlanmış, bahçe duvarı yeni kireç boyasıyla belirmiş, gireni çıkanı çoğalmıştı. Erzurum Balıkesir kongrelerinin yapıldığı günlerde bu iki katlı kerpiç binanın kalabalığı daha çoğaldı. İskemleler koşturuldu, bahçe dolup taştı, kapının önüne birikenler oldu. Bunların arasında Yusuf da vardı. Herkes birbirine soruyordu neler oluyor ve herkes birbirine anlatıyordu. Yunanlıları memleketten atmak için toplanmışlar. Bizim Abdullah Bey Balıkesir'e gitmiş. Herkes vatan hizmetine koşacakmış. Seferberlik kararı gibi bir şey. Harp mi? İşte o gibi. Yine soruyorlar. Padişaha bağlı mıymışlar? Balıkesir'de öyle demişler. Padişaha bağlıyız demişler. Ya Erzurum'da neler oluyor? Onlar da padişaha ve hilafete bağlıymışlar. Bir heyet temsiliye seçilecekmiş. Peki ne yapacakmış bu heyeti temsiliye? Memleketi düşmana karşı müdafaa edecekmiş. Hükümet gibi bir şey desene o gibi. Gençler Coşkun, Eczacı Aleko Şaşkın, Nafiz Bey Suskun, Çömlekçi Musa, Demirci Şemsi Efendi ümitli. Darülley Tam'dan Kazım Hoca sinirli, habire sakalını çekeşliyor. Daha birçok düşünen, sevinen, ölçüp biçen, somurtan çehre Yusuf'un gözlerine ilişiyor. İçerideki toplantı sona eriyor. Abdullah Bey o her zamanki aydınlık gülüşüyle tahta kapıyı itip dışarı çıkıyor. Ardında Sabri, Nail, Emin, Halil, Ragıp, Hazım Beyler. Sonra Dudaşlı İsmail ve Tozmanlı Alimolla. Abdullah Bey'in gözleri Yusuf'un üstünde. Yusuf hazır ol vaziyetinde. Araban nerede Yusuf? Halil Bey'le Bilecik'e gidecektik. Yusuf canlandı. Çardaklı kahvenin orada. Gölgeye çektim de hemen getireyim. Kalabalık açıldı. Yusuf koştu. Abdullah Bey'le Rüştiye'den hocası Halil Bey'i Bilecik'e götürecekti. Bundan daha mühim bir iş olamazdı. Şimdi gözler Yusuf'un üstündeydi. Çarşı esnafı Yusuf'u mağrur bir görünüşle yaylısını cemiyetin oraya sürüşünü seyrediyordu. Bunların arasında Çömlekçi Musa'nın oğlu Selim de vardı. Selim Söğüt'ün kiline bulaşmış elleriyle kapı önünde durmuştu. Yusuf geçerken seslendi. Yusuf, hey Yusuf, Bilecik'e mi? İşte bunun da İlyas'la Osman kadardı yaşı. Ama Yusuf, Selim'in ona sadece Yusuf demesine kızmazdı. Selim iş güç tutuyordu. Ondan mıdır nedir? Hey dedi, Abdullah Bey ile Halil Hoca'yı Bilecik'e götüreceğim. Selim'in yüzü pembeleşti. Yusuf'un yerinde olmak istedi. Ellerinde Söğüt'ün kili öylece ardından baktı. Araba Abdullah Bey ile Halil Bey'i çarşı kalabalığı arasından alıp Esma'nın hayalini kurduğu dağlara ulaştırdı. Ortalığa yaz güneşinin çiğ aydınlığı düşmüş. Buna karşılık inceden ıslıklı bir rüzgar sarı solgun yaz otların üzerinde geziniyor. Yusuf suskun. Halil Hoca'dan çekindiği için türkü mürkü söyleyemiyor. Talebelik yıllarına dönmüştür, saygılı ve sadık. Acaba çeşme molası verirler mi, ne konuşurlar? Arkaya kulak veriyor ama konuşulanları bütünüyle duyamıyor. Hacı Muhittin Bey diyorlar. Sonra Mahmut Celal Bey'in, Miralay Kazım Bey'in ve Ali Fuat Paşa'nın isimleri geçiyor. Kuvayi Milliye, Temsil Heyeti ve Mustafa Kemal, Tevkif Kararı, Sivas derken arka taraf sessizliğe gömülüyor. Yusuf'un içini bir kurt yemektedir. Uyudular mı? Neden sustular? Bir mola verilse yoksa bir Türkiye mi başlasa? İşte çeşme. Cesaretini toplayıp sesleniyor. Susadıysanız duralım. Devam edelim diyor Halil Bey. Aceleleri varmış. Bilecik mutasarrıfının adı geçiyor. Onunla görüşüleceğini anlıyor Yusuf. Sonra Bilecik hükümet konağına kadar yine sessizlik. Ağaçlar yazın tozlu baygın görünüşünde, yüksek dallarda kuşlar, her şey uykuya çekilmiş gibi. Yusuf arabadan indi, yine öyle askerce hazır olda durdu. Şimdi Abdullah Bey ile Halil Bey keselerine davranmışlar, ben vereceğim tartışmasına girmişlerdi. Abdullah Bey baskın çıktı, sen hocasın, senden almaz ama benden alır demişti. Yusuf utandı, kızardı, sizden de almam beyim. Vatan için koşturup duruyorsunuz. Ben bu işten nasıl para alırım? Olmaz vallaha. Abdullah Bey üsteledi. Onca yolu tepip geldim. Bu senin hakkın. Hakkın olan şeyi almalısın. Yusuf iyice utandı. Beyim dedi bir dahaki sefere. Sonra Halil Bey'in elini öptü. Halil Bey gülümsüyordu. Abdullah Bey kesesini canı sıkılmış bir görünüşle cebine attı. Bu olmadı Yusuf. Yusuf onun da eline uzandı. Oldu beyim oldu dedi. Abdullah Bey ile Halil Bey hükümet konağına doğru yürüdüler. Basamakları çıkıp büyük kapıdan içeriye girinceye kadar Yusuf arkalarından baktı. Sonra atları araba meydanına sürdü. Yusuf Bilecik'ten aldığı müşterisini Yeniköy'e bırakıp tekrar yola koyuldu. Güneş çekilmeye başlamıştı. Kıraç sapsarı toprak. tozlu üzüm bağları, nihayet tepeler. Sarı boz renkler kayboldu. İşte çam ağaçları. Şurada burada koyun sürüleri. Söğüt şu tepelerin ardında. Gökyüzü puslanmıştır. Tepelere alacalı gölgeler inmiştir. Atlar yorgun yorgun yol alıyorlar. Birden ileride yol kıyısında mavi bir yazma. Yusuf çölde göğün mavisiyle parlayan bir su birikintisi görmüş gibi. Atları hızlandırdı, kız keçilerini otlatıyordu. Kıpır kıpır kahverengi üç keçi. Yaklaşınca resim canlanmıştı. Kız arabanın sesiyle dönüp baktı. Yusuf şaşırdı, aptallaştı. Neredeyse dizginleri elinden bırakıverecekti. Bu Esma'ydı. Resim değil, Serap da değildi. Esma. Mavi bir perde aralanmış, Esma gece karası gözleriyle belirmiştir. Kız telaşlandı, solgun yanakları üvez gibi kızardı. Başını eğdi, kendini gizlemek istedi, olmadı. Ya Yusuf? Aklından geçirmediği bir iş olmuştu. Esma işte şuracıkta. Peki Söğüt'ün içi dururken bu dağ başlarında işi ne? Sormalı bunu, evet sormalı. Dizginleri çekti. Atlar soluyarak, homurdanarak durdular. Yusuf seslendi. Kız o yana bakmıyordu, der topolu vermişti. Esma mısın yoksa bir yanlışlığımız mı var? Kız Esma'yım demek istercesine döndü ve güldü. Kalktı, keçileri toplayıp yola düşmek istedi. Yusuf atladı arabadan, yanına vardı. Keçiler yeniden hatır hutur oradaki çalılıklardan bir şeyler koparıp yemeğe koyuldular. Esma'ymışsın gerçekten, kız yarı döndü. Çok şükür bilebildin dedi. Yusuf elleri belinde, ne diyeceğini bilemeden sağa sola bakındı. Sonra nereden çıktın buralara diye sordu. Korkmuyor musun dağ başlarında? Kız mavi örtüsünü düzeltti. Yusuf'un bunca yakın durmasına kızdı. Öteye yürüdü. Neden korkayım? Beni ödlek mi sandın? Hem buraya ben her zaman gelirim. Yusuf hala Esma ile bir arada olduğuna, bu sesin onun sesi olduğuna inanmış değil. Bu çizgileri hafızasına iyice yerleştirmeye çalışıyor. Evet, bu çizgileri geniş bir alın, kavisli kaşlar, hırçın huysuz bakışlar, çıkık elmacık kemikler, pembe küçük bir ağız, boyun kaz boynu. Yok yok, böyle bakılmamalı bu yüze. Yusuf utandı, bir suç işlemişçesine başını eğdi. Her zaman mı dedi, o görmemişti, ilk defa rastlıyordu. Sahi her zaman gelir miydin buralara? Elbette, çünkü bu tepelerin ardında ne var hep merak ederim. Yusuf çömeldi, otları didik didik etti, gülümsedi. Bu dağların ardında ne olabilir ki dedi. Kız döndü, çekinmeden gözlerini Yusuf'un gözüne dikti. Sen bilirsin, oralara giden sensin. Yusuf yine güldü, o dağların ardında gene dağlar vardır, ovalar, sular. Kız hayal kırıklığı içinde sordu. Sahi o kadar mı? O kadar ya. Kız yüzünü eğdi. Yusuf o narin beyaz elleri, parmağındaki kan taşı yüzüğü, yuvarlacık omuzları, pürçekli ak gömleği, bol kesimli kırmızı şalvarı, yolda önlüğü hafızasına çizdi. Ortalık kötü dedi. Akşam olacak neredeyse. Hadi durma buralarda. Bunları söylerken ayağa kalktı. Aslında sormak istediği bir şey vardı. Bu soru yüreğini dağlayıp duruyordu. Ben korkmam hiçbir şeyden dedi Esma. Sen var git. Yusuf arabaya doğru yürüdü. Şu keçiler olmasa Esma'yı arabasına alıverirdi. Sonra onu taşımanın, onu bir yerlere götürmenin sevincini yaşardı doya doya. Onunla olmanın sevincini. Evet ama keçiler olmasa Esma'ya rastlamayacaktı ki. Onunla böyle yan yana durabilmeyi bu sevimli keçilere borçluydu. Birden döndü. Sormak istediği şey yüreğinin dağlayıp duruyor. Esma, işte ona çocukluğundaki gibi ismiyle seslenmişti. Bir şey mi söyleyecektin Yusuf? Yusuf başını eğdi, çarıklarının ucuna bakarak oyalandı. Esma'da bezginlik. Değneğini kaptı, keçileri dürttü. Hadi in bakalım. Esma? Esma'nın içine bir fırtına koptu kopacak. Evet, neyse kalsın, vazgeçtim. Başka zaman söylerim. Yusuf böyle dedikten sonra arabasına doğru seyirtti. Esma hiddetlendi, o yana yürüdü. Söyleyeceğin şeyi başka zamana bırakmasan iyi olur. Beni nerede göreceksin bir daha? Yusuf gevşedi, gülerek yine burada dedi. Esma iyice kızdı, keçileri yola sürdü. Yusuf öfkeli öfkeli gidişini seyretti. Güldü, durdu kendi kendine, sonra toparlandı. Bir daha Esma'yı göremeyecekmiş gibi telaşlandı. Esma dur hele. Kız aldırmadı, oradaki keçi yoluna sapıverdi. Şimdi gülen Esma'ydı. Yusuf koca arabasını bu yoldan aşıramazdı. Oh olsun. Yusuf şaşkındı. Esma gidiyor, mavi yazma küçülüyor, uzaklaşıyor. Bir resim oluveriyordu. Arabadan atlayıp koştu. Kız şimdi bayırdan hızlı hızlı iniyordu. Yusuf koştu. Dikenli çalıların arasından. Yusuf bir kara vagonun içinde. Kapılar üstüne kilitlenmiştir, boğuluyor. Kulaklarında soluya soluya geçen trenler ve kalbinin atışları. Esma. Mavi bir perde aralandı. Esma gece karası gözleriyle baktı. Şimdi diyeceğim işte, diyeceğim. Kızın yüzünde hiçbir kıpırtı olmadı. Öylece ne diyeceğini bekledi. Biriyle sözün var mı Esma? Esma'nın gözleri inik, değneğinin ucuyla toprağa kazar gibi yaptı. Yok, çok isteyenler olurmuş, öyle duydum. Elbette olacak. Yusuf sinirli sinirli bıyığıyla oynadı. Peki varacak mısın onlardan birine? Kısmetimin hangisi olduğunu nereden bileyim? Ya, akşam oldu, gitmem lazım. Kız böyle dedikten sonra yürüdü. Yusuf şimdi bir boşlukta. Bütün bu sorular onu bir aydınlığa değil, boğucu bir karanlığa götürmüştür. Şuradaki sevinci ıstıraba dönmüştür. Bir iç yarası olmuş, derinlere kök pençe salmıştır. Öylece kıpırtısız kızın arkasından baktı. Demek kısmetim diye önüne gelene varacak bu kız. Ah Yusuf, yanlış dala sarıldın. Bu dal kırılacak. Yok yok, ondan demedi. Yusuf'u üzmek, Yusuf'un içine efkar salmak için böyle söyledi. Yusuf bir an önce dünür göndersin diye böyle söyledi. Kimseyle de sözü yokmuş. Ya olsaydı, ya gönlünde biri olsaydı ne yapardı Yusuf? Kısmetimin hangisi olduğunu nereden bileyim? Bu nasıl sözdü böyle? Yusuf çömeldi, başını ellerinin arasına aldı. Demek birinden birini seçecek. Bu o demektir. Ah Yusuf, cephelerden, o kızgın çöllerden bunun için mi döndün? Bu ateş o ateşe benzemiyor. İçten içe yakan ve bitiren bir şey. Mavi yazma kayboldu. Geride bir boşluk. Geride Yusuf'un acılar yumağı. Fitnat Hanım'ın oğlu Nafiz Bey, Darülleytam'dan Kazım Hoca ve yağ tüccarı Burhanettin Efendi büyüklerin kahvesinde kuytu bir köşeye çekilmişlerdi. İsmail Efendi biraz öteden Burhanettin Efendi'nin gergin yüzünü, nargilesini fokurdatışını, Nafiz'in ince uzun parmaklarıyla sigarasını ağzına götürüp bol duman savuruşunu görebiliyordu. Kazım Hoca'nın arkası dönüktü. Sırtını ikide bir öne eğip onlara bir şeyler anlatıyordu derken içeriye çömlekçi Musa Efendi girdi. Adam orada burada oturanlara temenni ederek İsmail Efendi'nin yanına geldi. Pehlivan yapısına uygun düşen gür sesiyle kahveci Eyüp'e seslendi. Burayı ateşle bakalım. Ateşle nargile getir demekti. Kahveciden çok ciddi bir kalem efendisine benzeyen 2 metrelik boyuyla başı bir yerlere çarpacakmış gibi eğik dolaşan Eyüp şimdi dedi. Ötede Nafiz'in masasından gelen sesler bir fısıltıya dönmüştü. Eyüp elinde nargile sanki bir yılanı yakalamış da getiriyormuş gibi ciddi ve dikkatli yürüyüp yaklaştı. Ha şöyle dedi Musa Efendi, İsmail Efendi'ye de ıhlamur getir. Böyle dedikten sonra etrafına bakındı. Gözleri Nafizlerin masasında bir an oyalandı. Keyfi kaçmış gibi oldu. E anlat bakalım İsmail Efendi, nasılsın? Şu bizim Söğüt ne derlenip toplandı iyice ha? Ne dersin? İsmail Efendi uysal gülümsedi. Elbet toparlanacak dedi evelallah. Ötede Nafiz, Kazım Hoca ve Burhanettin Efendi çömlekçi Musa'nın heybetli sesini ve varlığını unutmasalar bile yeniden konuşmaya dalmışlardı. Bir süre sonra fısıldaşmayı bırakıp seslice konuşmaya başladılar. Bu isyandır, bunun başka bir adı yok diyordu Kazım Hoca. Çömlekçi Musa ne isyanı yahu diye söylendi, etrafına bakındı. İsmail Efendi aldırma gibisinden bir işaret yaptı. Burhanettin Efendi nargilesine asıldı. Erzurum'dan sonra şimdi de Sivas Kongresi. Hareket aldı yürüdü. Hükümet nerede? Padişah Hazretleri nerede? Bu nasıl iştir? Aklım ermiyor gayrı. Nafiz'in esmer yüzünde tikler belirdi. Etraftan çekinen bir sesle. Balıkesir, Nazilli ve Alaşehir kongrelerini unutuyorsunuz dedi. Sigarasından bir nefes çekip büyük bir duman savurdu ve ekledi. Heyet-i temsiliye vatanın heyet-i umumiyesini temsil eder denmiş. Sivas'ta söylenmiş bunlar. Böyle şey olmaz. İşi siyasetle halletmek varken silaha sarılmanın ne büyük tehlikeler yaratacağını idrak etmiyorlar mı? Burhanettin Efendi yarı kapalı duran gözlerini yanındakilerin üzerinde görmeden dolaştırdı. Kumral kızıl sakalıyla oynayıp Kuvayi Milliye dedi. Hıh, şuradan buradan toplanmış çeteler memleketi kurtaracaklar ha? Gülerim ben buna hem de kahkahayla. Kazım Hoca o çerkez mavisi gözlerini belirsiz yerlere dikip iri taneli kehribar tesbihini şak şak çekerek hükümet taraftarları Sivas'taki kongreyi basacak olmuşlar ama Mustafa Kemal bunları yakalatmış dedi. Burhanettin Efendi ben onu bunu bilmem diye cevap verdi. Sonumuzu hiç iyi görmüyorum, Allah hayır etsin. Kazım Hoca başını sallayarak tasdikledi. Nafiz Bey ise o soğuk ve mağrur tavrını takınarak doğrusu Amerikan himayesini kabul etmek her halükarda menfaatimize uygundu dedi. Sivas Kongresi'nde bunlar da konuşulmuş. Manda olsun mu olmasın mı meselesi münakaşa edilmiş. Böyle bir himaye bize zararlı değil faydalı olacaktır. Çömlekçi Musa iri cüssesiyle yan dönüp Nafiz Bey'e baktı. Bu kalem efendisi ne diyor bire, hay seni mandalar paralasın. Musa Efendi'nin sesi ortalığa kamçı gibi indi. Fısıltılar, uğultular yatışıp dindi. Şimdi bütün gözler çömlekçide. Nafiz Bey o an kabuğuna saklanan bir böcekti. Burhanettin Efendi toparlanıp hareketlendi. Elleriyle görünmez bir şeyleri Musa Efendi'nin başına yağdırarak ''Musa Efendi, burası sataşma yeri değil.'' diye bağırdı. ''Aramızda gaziler, dedeler var. Onlara olsun hürmet göster. Biz burada memleket ahvali üzerine konuşuyoruz. Çanak çömlek yapmıyoruz.'' Çömlekçi ayağı fırladı. Sonra kahvehanenin kalabalığı arasında gaziler, dedeler aradı. Gözleri tek tek gün görmüş, kocamış kişilere takıldı. Başını eğip oturacak oldu, yapamadı. Ok yaydan çıkmıştı çünkü. ''Bak hele, bizi memleket ahvalinden anlamaz mı sandınız bire?'' İsmail Efendi adamın koluna asıldı. ''Boş ver, bunlara uyma Musa Efendi.'' dedi. Çömlekçi kolunu kurtardı, tabureyi çekip o yöne bir iki adım attı. Kazım Hoca, Kazım Hoca, sen de mi uydun bu adamlara? Memleketi gavura peşkeş mi çekeceksiniz? Tüh, yazıklar olsun. Kahvede uğultular, tabureler çekildi, nargileler fokurdadı. Kahveci Eyüp şaşkın beyaz yüzüyle gitti geldi. Kazım Hoca mavi fakat öfkeden aklaşmış gözlerini Musa Efendi'ye dikmişti. Sen de git çanağını çömleğini yap, bizim de bir bildiğimiz var elbet. Musa Efendi birkaç adım daha attı, elini kolunu birileri tuttu. Bırakın bire, bırakın da şuna haddini bildireyim. Burhanettin Efendi ile Kazım Hoca da ayağa fırlamışlardı. Yağ tüccarı gayri gözlerini kısmadan dosdoğru çömlekçiye dikerek ''Utan utan'' diye bağırdı. ''Bu ne densizlik? Bir hocaya böyle laflar edilir mi?'' Bu defa İsmail Efendi de tutamadı kendini. Yay gibi gerilmiş sinirleriyle bağırdı. ''Hoca da hocalığını bilsin.'' Haber Çardaklı kahveye de ulaşmıştı. Gençlerin kahvesi bir anda boşaldı. Büyüklerin kahvesinde kavga var. Çömlekçi Musa, Burhanettin Efendi, Kazım Hoca kapışmışlar. Büyüklerin kahvesinde olur muydu böyle şeyler? Çömlekçinin oğlu Selim, İlyas, Osman, Veli ve daha bir yığın insan o yana doğru koşuyorlar. Şimdi şurada burada pencereler açılmış, meraklı kadın yüzleri belirmiştir. Çömlekçi Musa'nın gür sesi kahveci Eyüp'ün cılız yalvarışlarını bastırıyor. Bırakın da şunları çamuru yoğurur gibi yoğurayım, bırakın hele. Ayırıcılar bırakmıyorlardı. Musa kardeşim bırak iddeti. Musa köpürüyor. Biz bu vatanı sizin gibilerin ellerinde bırakmayacağız. Hainler, gafiller. Nafiz'in bu gürültü sırasında istese de kabalaşamayan sesi duyuldu. Bu sözleri aynen size iade ederiz. Vay kalem efendisi. Musa efendi bu sesin araladığı boşluktan yararlanıp fırlayıverdi. Nafiz'in yakasına yapıştı. Kapıya doğru sürüdü. Şimdi bağırışmalar, yuvarlanan bir şeylerin gürültüleri. Zaptiye çağırın, zaptiye. Bu ses Kazım Hoca'nın da. Sesi gürültülerin arasında eriyip gitti. Musa efendi Nafiz'in suratına kocaman bir Osmanlı tokadı yapıştırdı. Öyle ki Nafiz kendini kahvenin dışında buldu. Selim şu kendini beğenmiş, Nafiz'in yine de böyle yerlere yuvarlanmasına razı olamadı. Baba, baba ne yapıyorsun? Sen sus dedi çömlekçi, karışma. Şimdi sıra Burhanettin Efendi'deydi. Çömlekçi Musa onu da yere savurmaya hazırlanırken Efendi Hafız çarşı camiinde akşam ezanını okumaya başladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Başlar, çarşı camiine doğru uzandı. Efendi Hafız yukarılardan büyüklerin kahvesindeki kalabalığa dikmişti gözlerini. Sesinde bir ikaz vardı. Bu ses akşamın gölgeleri içinden süzülüp o kaynaşan kıpır kıpır insanların arasına düştü. Kıpırtılar, kaynaşmalar durulur, diner gibi oldu. Hadi hadi dediler ayırıcılar, namaz vaktidir. Musa Efendi'nin pehlivan yapısındaki vücudu eğilip büküldü, öfkesinden sıyrıldı, kolları çözülüp iki yana sarktı. Burhanettin Efendi iki eliyle adamın yüzüne görünmez bir şeyler atıp Allah'ından bul dedi ve yürüdü. Ardından Kazım Hoca mavi gözlerinin alevini bırakarak geçip gitti. İsmail Efendi Musa Efendi'nin koluna girdi. Hadi pehlivan, akşam namazıdır, tez kılalım, sesini alçaltıp laf aramızda şu Nafiz'i iyi benzettin ha. Nafiz Kazım Hoca ile Burhanettin Efendi'nin arasında üstünü başını silkeleyerek yürüyordu. Yukarıda kalabalığın dağıldığını, bir kısmının camiye doğru geldiğini gören Efendi Hafız'ın sesi şimdi daha rahat, daha durulmuştu. İkinci bölüm. Sonbahar Söğüt'e yaraşan bir şeydi. Her taraf altın tozuna batıyor, nakış nakış tesipleniyordu. Dereler gürleşmiş, gökyüzü alçalıp yükselmiş, duru bir maviye geniş saçaklı bulutlara kavuşmuştu. Tepelere çöken gölgeler şimdi daha mor, daha maviydi ve eteklerinde titreşen kavaklar kızıl kahve tesbihlenmişti. Esma'nın ince kıvrım kıvrım yoluna bazen aceleci bir yağmur düşüyor, sonra kaçıp gidiyordu. Esma o tepelere gidemiyordu artık, babası ortalık kötü demişti. Bakarsın Yunan ini verir, keçileri şuralarda otlatmak varken o tepelere çıkmak da neyin nesi? Esma'nın yüreği ağzına gelmişti. Hani Yusuf'la orada konuşmalarını babası tek tek işitmiş gibi, peki baba demişti uysalca. Olsun, tepelerin ardını bilmesin Esma, yeter ki Nafiz Bey'e vermesinler onu. Düşündükçe gülmesi geliyor, komşu kadınlardan bir ikisi görmüş. Çömlekçi Musa Nafiz'i bir benzetmiş, bir benzetmiş ki adam işine hep başı önünde gidermiş, o olsun. Anası, canım kendinden büyüğüne el kaldıracak değildi ya deyip Nafiz'i savunmaya çalışıyordu. Ancak Esma anasının Nafiz'i eskisi kadar tutmadığını seziyordu. Bu ne zaman olmuştu bilemiyordu. Belki de Mevlid'e gittikleri gün. Fıtnat Hanım'ın İngiliz'den Mingiliz'den söz ettiği o gün. Onların hükümet taraflısı olmaları belki de canını sıkmıştı. Ama bu hükümet işlerini ne bilsindi anası? Bu işlerle daha çok babası ilgilenirdi. Anası sökük dikerken o anlatırdı. İstanbul'la irtibat kesilmiş. Temsil heyeti padişaha bir arıza göndermiş. Şerife Hanım pek konuşmaz. Arada bir yüzünü kaldırır. Ya öyle mi olmuş diye sorar. Şemsi Efendi'yi dinlediğini iyice belli ederdi. Yusuf nicedir görünmüyordu. Daha doğrusu Esma'nın küçük penceresi, keçilerini otlattığı veya alacalı ineği çıkarttığı çayırlar Yusufsuzdu. Atlı arabalar geçip gidiyor, Esma pencereye fırlıyor. Bir başka arabanın ezici gürültüsü Yusufsuzluğu bir kere daha anlatıyordu. Ancak dağlara taşlara sorabilirdi onu. Oysa dağlar taşlarda suskun. Yusuf'u kaybetmiş gibiydi. Zaten var mıydı? Uzak bir yerlerden gelir, sonra yine uzaklara çekip giderdi. Bir masal kahramanı. Artık iyice içine kapanmıştı kız. Sessiz ve durgundu. Yanakları üvezler gibi pembeleşmiyordu. O sabah Alacalı tepelerden kıvrım kıvrım inen yolda dört atlı belirmişti. Esma dalgınlığından sıyrıldı. Atlar uzaklardan geldiklerini belli eden bir yorgunlukla söğüte girdiler. Binicileri haki elbiseleriyle şekillendiler. Birisi şube reisi yüzbaşı Hüseyin Bey'di, biri jandarma kumandanı. Esma ötekileri tanımıyordu. Ana dedi Esma, şube reisiyle jandarma kumandanı şu tepeden indiler. Yanlarında iki zabit daha var, gel hele. Anası hamur teknesinin başından doğrulup pencereye koştu. Atlılar hükümet konağı tarafına döndüler, küçük pencere sonrasını göremedi. Bunlarda bir iş var ama dedi anası, dur bakalım bekleyelim. Öğleyin demirci Şemsi Efendi bir ara eve geldi, heyecanlı görünüyordu. Hükümet konağında bir şeyler oluyor dedi. Şube reisi silah deposuna el koymuş. Kaymakam bey, eşraf hükümet konağında toplanmışlar. Galiba gönüllü toplayacaklarmış. O zabitleri Mustafa Kemal vazifelendirmiş. Şerife Hanım telaşlanmıştı. Bey dedi, iyi mi kötü mü olacak? Hele sözümü bitireyim. Çarşı caminin duvarına bir kağıt asmışlar. Yarın cuma namazından sonra Müftü Hoca bir konuşma yapacakmış. Kadın müftünün adını duyunca rahatladı. Eh dedi, müftünün bir bildiği vardır. Böyle elimiz kolumuz bağlı oturacağımıza hazırlıklı olmalıyız dedi adam. Bak her yerde Kuvayi Milliye kuruluyor. Elbet buraya da ister bir tane. Kuvayi Milliye. Esma bu iki kelimenin, bu terkibin kulağa nasıl da hoş geldiğini düşündü. Nisan yağmurları gibi bereketli bir şey. Herkesi sarıyor. Dağ tepe onunla can buluyor. Kuvayi Milliye. İnce ince akan suların birleşip ırmaklaşmasını anlatıyor. Yahut yağmur sonrası belirmiş bir gökkuşağını. Karlar eridikten sonra çiçeklenen bozkırları. Kuvayi Milliye böyle bir şeydi. Esma Yusuf'u ertesi gün görebilmişti. Bütün Söğüt kadınları o gün cumadan çıkanları bekliyorlardı. Camiye yakın köylerden akın akın gelenler olmuştu. Sonra el ayak çekilmişti ortalıktan. Sokaklarda kimse kalmamıştı. Ara sıra odun taşıyan bir kadın veya başı boş dolanan bir köpek. Söğüt'ün sessizliği içine dalıyor, sonra da kayboluyordu. Kadınlar pencere önlerinde elleri hiçbir işe varmadan öylece bekliyorlardı. Acaba Müftü Hoca ne dedi? Hep bu soru etrafında düşünüyorlardı. O durgun, ıssız sokaklarda neden sonra ayak sesleri belirdi? İşte parça parça dağılıyordu kalabalık. Soluk fesler, kaldırımları döven bastonlar, koşuşan çocuklar, biçim biçim sarıklar bomboş yolu canlandırıverdi. Öyle ki bütün bir Söğüt yürüyordu. İşte bu kalabalığın arasında Esma Yusuf'u, o masal kahramanını buluverdi. Yanında Musa Efendi'nin oğlu Selim, İdadi'den İlyas ve Osman. Geride Hafız'ın oğlu Veli. Yusuf'un yürüyüşünde bir kendine güven seziliyordu. Başı dikti. Biraz da gururlanıyor muydu ne? Onca zaman cephelerde savaştı. Olacak o kadar. Esma böyle düşünüyordu ama içinde bir kırıklık, bir burukluk. Neden sonra babası geldi. Ey hatun, gayrı bir kahveyi hak ettik dedi. Hele kahveyi pişirin de öyle anlatayım.